Ayrım 5, sayfa 49. Senin iyi niyetini yine anlayamadılar değil mi? Amber'in sorusuyla birlikte elindeki viski kadehlerinden birini kocasına uzattı. Barın başında karşılıklı ayaktaydılar. Berke içkisini alırken düşünceliydi. Teşekkür ederim sevgilim dedi. Sonra onun sorusuna cevaben devam etti. Acaba mesajım birebir aktarılmadı mı Refet dayıma diye düşünüyorum. Amber'in dirseklerini barın üzerine dayadı, kocasının kırgın bakan gözlerini izledi. Seni bir kez daha yanlış anlamalarına üzgünüm canım ama sana bir şey söyleyeyim mi? O cadı kazanına geri dönmeyeceğin için çok mutluyum. Bu rahmetli anneciğinle ve seninle nasıl bir hesaplaşmadır ki Selçuk, Astaş'ı göz göre göre batırırken bir Allah'ın kulu senin yanında olmadı. Kim bilir belki şimdi de holdingin harcanma zamanı gelmiştir. Berke hayretle karısına baktı. Bunu dilediğini söyleme bana dedi. Berkeciğim nasıl böyle bir şey diyebilirim? Çılgın olma. Senin şahsınla ve geçmişinle ilgili her bağ benim için çok önemli. Bu holdingin anlamı ve hisseleri için de geçerli. Ama Selçuk'un ele aldığı her şeyin buna insanlar dahil ruhunu yitirdiğini görüyorum. Sanki başkalarının hayallerini, birikimlerini, maddi manevi değerlerini ayaklar altına alarak besleniyor. Ve bu böyle devam edecek. Ta ki kendisi yok olana dek. Şu anda bu yok oluşa çok da yakın gelmiş olabilir. Zaten holdingin tepesinde artık. İstediği gibi yönetiyor. Daha fazla ne isteyebilir ki? Amber'in sağ işaret parmağıyla buzları döndürürken gözleri kadehin derinliklerindeydi. Sevgilim dedi. Benden kuzenini anlamamı bekleme. Ben sadece onu izliyor, düşkün ruhunu, içinde idare lambası kadar ışığı olmayan yüreğini, kör vicdanını görüyor ve olacakları hissediyorum o kadar. Görüyor musun? Yoksa his mi? Amber'in barın arkasında durduğu yerden çıktı, kocasının yanında durdu ve onun gözlerinin içine bakarak açıkladı. Hissim o kadar kuvvetli oluyor ki adeta fotoğraf karesi kadar net görüyorum. Gördüğüm zaman da ileride olacakların hisleriyle doluyorum. Sonra bir eliyle Berke'nin kolunu sıvazlayarak devam etti. Beni kahreden de bütün bunları hissedebilmeme rağmen seni, küçük ailemi koruyamamak. Astaş'ta yaşadıklarımızı söylüyorsam, sen ne yapabilirdin ki? Senin Selçuk'a körü körüne inancın karşısında huysuz, ısrarcı bir tavır sergileyebilirdim. En baştan senin ona aile içinde ve yönetim kurullarında verdiğin desteği engellerdim. Amber'in kadehine uzanıp bir yudum aldı. Gözlerini kapayarak yutkunurken sanki yaşanmış olan acı günleri alkolün içinde boğmak ister gibiydi. Allah biliyor karşında hüngür hüngür ağlayıp seni bu karşılıksız kuzen sevgisinden koparmak için yalvarmak istediğim günler olmadı değil. Ama yapmadım. Yapamadım. Kimseye karşı ağlak olmayı, sen dahil kimse karşısında gözyaşı dökmeyi beceremiyorum. Sahi dedi Berke gülümseyerek. Bunca senedir senin hiçbir isteğinin yüzünden herhangi bir şeyi kabul ettirmek için ağladığını görmedim. Amber'in konunun Selçuk'tan uzaklaşmasından, dağılmasından memnun olmuştu. Çünkü Selçuk'la ilgili her sohbet onun enerjisini aşağıya çekiyordu. Tebessümle kocasının koluna girdi ve verandaya doğru yürümek üzere onu yönlendirdi. Bir taraftan da onun kolunu sıkarak güldü. Hatırlar mısın, yıllar önce senin önünde kendime bir söz vermiştim. Ne sözüydü bu? Bir daha beni ağlarken görmeyeceğini söylemiştim sana. Berke birden durdu, onun yüzüne bakarak sordu. Ağlamış mıydın o zaman? Amber'in gülümseyerek başını öne doğru evet anlamında salladı. Neden? Amber'in kocasının elinden tutup verandanın önündeki koltuğa oturdu. Berke onun yanına yerleşti. Kalbimi kırmıştın dedi eğlenceli bir ifadeyle bakarken. Ben senin kalbini mi kırmıştım? Yok canım. Ne zaman? Nasıl olur? Berke'nin telaşlı ve suçluluk hissettiren bakışları Amber'ini eğlendirmişti. Çok çok uzun zaman önce. Ben hep senin üzerine titrediğimi hatırlıyorum halbuki. Amber'in keyfi gelmişti, eğlenceli bir tavırla devam etti. Sen öyle hatırlamaya devam et canım, ben doğrusunu hatırlıyorum. Yapma sevgilim, ne olmuştu ki? Tam evlenmemize 10 gün kalmışken bana bir şey söylemiştin. İzmir'de restoranda akşam yemeğindeydik. Berke merakla sonra dedi. Bana öyle bir şey söylemiştin ki gözlerim dolmuştu. Neredeyse ağlamak üzereydim. Masadan kalkıp tuvalete koşmuştum ağlayabilmek için. Sonra geri döndüğümde de sana Tanrı ölümlerden ırak tutsun ama söz veriyorum ki bu gördüğün göreceğin son gözyaşımdı demiştim. Berke gerçekten meraklanmıştı. Allah Allah diye mırıldandı. Ne demiş olabilirim sana seni tuvalette ağlatacak kadar? Amber'in tatlı bir kahkahayla beraber başını arkaya attı. O tek ağlayışım değildi ki. Tuvalette çok ağladım ben. Ama benim yeminim senin önünde ağlamamak üzerineydi zaten. İnanamıyorum. O kadar çok mu üzdüm ben seni? Amber'in kocasının saçlarını parmaklarıyla tarar gibi okşarken Munis sıcacık bir sesle cevapladı. Beni üzmek için yapmadın ki. Ben üzüldüm, o başka. Aynı şey değil mi? Hayır, hiç aynı şey değil. Senin bir tarzın ve kendini ifade şeklin vardı ve ben ona alışık değildim. Alınganlık yapıyordum. Hayatına girmiş olan diğer kadınların gibi tecrübeli değildim. Evlenip seninle yaşamaya başlamadan önce tek bildiğim baba evimin güveni ve müthiş sevgisiydi. Ama senin de beni ne kadar sevdiğini ve beni asla kırmak istemediğini o kadar iyi biliyordum ki alışana kadar kendi kendime ağlayarak halletmeyi öğrendim. Sonra Amber'in dudakları tekrar tatlı bir tebessümle yayıldı. Sonra seni daha yakından tanıdıkça alınmamayı ve ağlamamayı öğrendim. Peki neydi söylediklerim? Nasıl söylüyordum? Amber'in kadehini kocasının kadehine değdirdi. Hiç önemli değil artık dedi. Hepsi geçti, bitti ve en önemlisi tekrarlanmadı. Berke bunca yıllık karısından dinlediği erkeğin kendisi olduğuna bir türlü inanamıyordu. Gerçekten merak ettim dedi. Nasıl bir tavrım vardı? Amber'in hafızasında kalan Berke'nin bakış ve duruşunu taklit ederek ukala bir tavrım vardı dedi ve kahkahalarla gülmeye başladı. Berke onun saçlarını okşarken özür dilerim karıcığım dedi. Bilmeden seni özlediğim için özür dilerim. Amber'in kocasının elini tutup dudaklarına götürdü, öptü ve gözlerinin içine bakarak ''Lütfen dertlenme canım'' diye fısıldadı. ''Şimdi bana bile komik geliyor alınganlıklarım. Boşuna üzmüşüm kendimi. Çocukluk işte. Gerçekten de ne kadar küçüktün karıcığım. Nasıl kaldırdın bunca ağırlığı, bunca zoru bir gün gıkını çıkarmadan, enerjini kaybetmeden ve sevgin azalmadan?'' Berke karısını kolları arasına aldı. Başını onun başına dayadı, saçlarına bir öpücük kondurdu. Evimin direği, canım karım benim dedi. Amber'in yaşanmış tüm zorluklara rağmen verdiği mücadelelerden sonra sanki zamana karşı kendini ve hayatı kazandığı duygusunu hissediyordu. Başı kocasının göğsünde mutlulukla tebessüm etti. Umarım artık sıkıntılarımızın sonuna gelmişizdir diye mırıldandı. Umarım dedi Berke. Umarım şu kaçakçılık saçmalığı da temize çıkar, aile ve holding daha fazla zarar almadan olay kapanır. Lütfen dedi Amber'in. Lütfen bu konuda durum her ne olursa olsun bizi daha fazla hırpalamasına izin verme. Sonra cevap beklemeden konuyu tamamen değiştirdi. Biliyor musun dedi, yarın akşam baş başa yiyeceğimiz yemeği dört gözle bekliyorum. Nereye gitmek istersin? Kendini göstermek için gelenlerin olmadığı bir yere. Berke gülerek tamam dedi. Tarık Selçuk'la görüşmek üzere yolda giderken kafası karmakarışıktı. 3 yıl önce holding bünyesindeki görevinden ayrılmış, kendi işini kurmuş ve şu baskın ve gözaltı olayına kadar mümkün olduğunca ağabeyinden uzak durmaya gayret etmişti. Ama böyle bir günde onun yanında olması gerektiğine inanıyordu. En azından her şey normale dönene kadar. Ancak her şeyin eskisi gibi olacağına dair de şüpheleri vardı. Ağabeyinin oynadığı oyunlara çok yakından birebir şahit olmuştu ve onun her türlü işin içinde olabileceğine inanıyordu. Sadece ailenin ve işin selameti açısından bu ihbarların yalan, yanlış çıkmasını umut ediyordu. Tarık, Selçuk'la görüşeceği odaya alındığında birden içi ürperdi. 3 sene öncesi dün kadar yakınına gelmiş ve karakolda göz altında geçirdiği ömür kadar uzun süren o zaman diliminin içine bir kez daha çekilmiş gibiydi. Sanki dün yaşamıştı her şeyi. O kadar yakın, hisleri o kadar tazeydi hafızasında. Kapı açıldığında yüz ifadesi ağabeyine sadece bir nezaket ziyareti yaptığını çok açık belli ediyordu. Ama Selçuk gülümseyerek ve büyük bir memnuniyetle kardeşine sarıldı. Tarık bunca zaman sonra gördüğü bu yakınlıktan şaşkın, elini hafifçe onun omzuna dokundurdu ve geri çekilmesini bekledi. "Vay benim hakikatli kardeşim," dedi Selçuk. "Demek ağabeyini ziyarete gelirmişsin." Tarık, sıkıntılı, bir an evvel buradan kurtulmak ihtiyacında gözlerini odanın içinde gezdirdi. Sonra dikkatle ağabeyine baktı. "Dünyaları ben yarattım," diyen adamın şimdi burada, sorgulamada ve çok ağır bir suçla suçlanmasının üzerinde nasıl bir etki yarattığını anlamaya çalıştı. Selçuk'un suni neşesinin ses tonunun tamamen kamuflaj olduğu belliydi. Buzul mavisi gözlerinin iyiden sönmüş feri, göz altlarındaki morlukları, çökmüş omuzlarıyla yorgun ve kanatları kıpırılmış gibi görünüyordu. Tarık bu görüntünün onun içinde olduğu zafiyetten kaynaklandığını, şartlar düzeldiği anda yine aslına döneceğini çok iyi tahmin edebiliyordu. Ona ne diyeceğini bilemiyordu. "Nasılsın?" diye sorabildi. Sorusu kendi kulağına bile aptalca gelmişti. Sıkıntılı bir ifadeyle dudaklarını kıvırdı. Selçuk onun omzuna dostane bir vuruşla "Aldırma kardeşim," dedi. "Başka ne sorabilirsin ki? Burada olana tek sorulabilecek soru bu zaten. Bir şeye ihtiyacın var mı?" Selçuk'un dudaklarındaki zoraki tebessüm kayboldu. Aklına çok ciddi bir şey gelmiş olmalıydı. Dudaklarını büzüp yanaklarını sağa sola oynatarak sırasıyla her iki avurdunu da dişledi. Sonra Tarık'a doğru eğilip fısıldar gibi konuştu. "Aslında var." "Nedir?" Selçuk etrafa bakındı, alnını kaşıdı ve fısıldayarak konuşmaya devam etti. "Bana ait bir şeyi saklamanı isteyeceğim senden." Tarık başını yana eğip soran gözlerle baktı. Kaç gündür kimden isteyeceğimi düşünüp duruyordu. Tarık ağabeyinin ancak kendisinden isteyebileceği özel şeyin ne olduğunu çıkaramamıştı. Selçuk'un sevgilisini ve holdingdeki hempasını bir kenara bırakıp kendisinden yardım beklemesi enteresan gelmişti genç adama. "Saklamamı istediğin nedir?" Selçuk, ondan beklentisinin aslında abartılacak bir önem teşkil etmediğini anlatmak ister gibi omuzlarını kaldırıp indirdi. "Sadece bir zarf," dedi. "Sadece bir zarf. Evet, sadece bir zarf. Ama ancak çok güvenebileceğim birinin elinde saklanmalı. Ve bu çok güvendiğim biri benim." Selçuk yine o suni tebessümlerinden birini yerleştirdi dudaklarına. "Gayet tabii kardeşim," dedi. "Sana güvenmeyip kime güveneceğim?" Sonra özelliği olan sinsi bir ifadeyle devam etti. "Ne de olsa senin başını beladan kurtaran bendim. Ve bak bugüne kadar ağzımı açmadım. Seninle paylaştığımız bir sır var ve bu bizi bir şekilde ortak yapıyor." Selçuk'un sözleri, mimikleri ve ses tonu işin gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştı. Ağabeylik, kardeşlik, sırdaşlık falan değildi aslında konuştuğu. Nefesi bile tehdit kokuyordu. Tarık beynine ateş düşmüş gibi hissetti. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Selçuk onun bu halinin korkudan kaynaklandığını zannetti ve yine o sahte korumacı ağabey bakışına büründü. "Hey, korkma. Kimseye ağzımı açıp tek kelime etmedim bugüne kadar. Bugünden sonra da etmem. Sen benim kardeşimsin." Tarık gözleri masanın üzerinde, kavuşturduğu ellerinde sessiz içindeki fırtınanın yatışmasını bekliyordu. Selçuk üsteledi. "Sana sırrını kimseye söylemeyeceğim diyorum, inan bana." Tarık şu an onu duymuyordu. Zihnindeki bir anı çarkı şimşek hızıyla dönmeye başlamış, onu 3 sene evvel yaşadığı o trajedi ve ardından korkunç travma zamanına geri götürmüştü. O zaman yaşarken yıllar kadar uzun gelen o süreç, şimdi sadece birkaç saniyelik bir film şeridi gibi akmaya başlamıştı. Tarık, MG'sinin içinde Maslak yokuşundan Tarabya istikametine doğru hızla ilerlemekteydi. Az ilerisindeki kırmızı ışıkları ve geçen yayaları fark ettiğinde hemen frene bastı ve yavaşladı. Henüz tam durmasına fırsat kalmamıştı ki yayalar için sarı ikaz ışıkları yandı. Tarık durmaya gerek duymadan yeniden yeşil yandı. Yol açılmış, Tarık tam gaz vermişti ki arabasının önünde aniden beliren gölge ve tok bir çarpma sesiyle dehşet içinde frene bastı. Birkaç metre sonra duran arabadan fırladı. Durakta bekleyenler meraklı bir telaşla yerde yüzü koyun, hareketsiz yatan adamın etrafını çevirmişlerdi. Duyduğu cümleyle beyni alev aldı. Ölmüş bu. Tarık sırtında soğuk bir nefes, yüreğinde daralma hissetti. O güne dek karınca incitmemişti ve yaşadıklarına inanamıyordu. Birinin ölümüne sebebiyet vermiş olmanın düşüncesiyle midesi bulanıyor, başı dönüyor, şakakları zonkluyordu. Üzüntüden, korkudan ağzı, dili kurumuş vaziyette Selçuk'un numarasını çevirdi. Ağabeyinin telefonu meşgul verirken polis arabası olay yerinde bitivermişti bile. Kendisini cehenneme giden köprünün başında hissediyordu. Tarık'ın zihni o gün yaşadığı kazanın ardından karakolda nezarethane saatlerini şu an içinde bulunduğu ortamla birleştirmiş, aklını neredeyse yitirmek üzere olduğu o günü yeniden yaşatmıştı. O gün hazırladığı yalanla onun intihar girişimine kadar giden süreci hazırlayan ağabeyi şu an karşısındaydı ve onun büyük sırrını saklayacağına dair sözünü tekrarlıyordu. Çarpıttığı otopsi raporuyla onu katil olduğuna, özel bağlantılarıyla onu hapisten kurtardığına inandırmış ve aradan geçen bunca zamanda da henüz doğruyu itiraf etmemişti. Ve şimdi de bu komployu kardeşine karşı bir koz olarak kullanmaktan çekinmiyordu. Ama bilmediği bir şey vardı. Tarık intihar girişiminden sonra Berke ve Amberi'nin evinde nekaat dönemini geçirirken Amberi'nin avukatı sayesinde doğru otopsi raporundan haberdar edilmişti. O da bu bilgiyi ağabeyinden saklamayı kendi kozu olarak görmüştü hep. Ve işte şimdi o fırsatlardan biri gelip çatmıştı. Hadi ama nazlanma bu kadar. Bütün yapacağın bir zarfı yerinden alıp saklamak. Tarık Selçuk'un sesiyle düşüncelerinden sıyrıldı. Şimdi hiçbir borcu olmadığını, işin doğrusunu uzun zamandır bildiğini söyleyecek ve çıkıp gidecekti. Ama bu düşünce ona gerçek bir ödeşme duygusu getirmedi. Nerede bu zarf diye sordu. Selçuk kardeşini yola getirmiş olmanın verdiği hisle rahatlamış gülümsedi. İşte benim kardeşim. Senden başka türlüsünü beklemezdim zaten. Selçuk yerinde kıpırdanıp odanın içinde sanki görünmeyen birileri varmış gibi gözleriyle kolaçan ettikten sonra kısa bir öksürükle genzini temizledi ve fısıldar gibi konuşmaya devam etti. Zarf holdingdeki kasamda. Holdingdeki her şeyi aşmadı mı mali polis? Bu kasayı değil. Onu bulmaları zordu. Nitekim atlamışlar. Nereden biliyorsun? O kasayı açsalardı içinden çıkanlarla ilgili muhakkak soruları olurdu bugüne kadar. Ellerinde koz olarak saklamak istemiş olamazlar mı? Selçuk birden irkilerek sordu. Ne demek istedin şimdi? Tarık sorusunda kendi bilinçaltını yansıtmış olduğunun farkında hemen toparladı. Bilemiyorum. Senin için bu kadar önemli olan bir zarfı zamanla değerlendirmek istemiş olamazlar mı diye sormuştum. Selçuk dizlerini kırıp bacaklarını ve ayakkabılarının burunları üzerinde yaylandırırken sağ eliyle yanaklarını avuçladı ve avurtlarını çiğnedi. Sonra sakalını sanki çekeler gibi hızlı hareketlerle okşadı. Olmayan huzuru iyiden kaçmıştı. Bu hiç aklıma gelmemişti. O zaman bir an önce gidip bakmalısın ki anlayalım durumu. Benim yıllardır holdingde ilgim yok Selçuk. Nasıl girebilirim ki senin odana? Hele kasanı açmam hiç mümkün değil. Ayhan'a haber uçururum, o seni karşılar. Tarık arkasına dayanıp düşündü. Bu gizlilik her neden ise sırf ağabeyiyle hesaplaşmak adına parçası olmak akıllıca mıydı acaba? Tereddütlesin galiba dedi Selçuk. Bunu yapacak başka kimse yok değil mi? Selçuk kardeşinin gözlerinin içine bakarak onu temin etti. Bu konuda senden daha fazla güveneceğim kimse yok küçük kardeş. Hadi nazlanma. Sırra sır, ödeşmiş olacağız. Bu tehditkar hatırlatma, Tarık'ın öç alma duygusunu yeniden harekete geçirmişti. Ama ağırdan almak istiyordu. İçeriğini sormayacağım, bilmeye niyetim yok. Tek bilmek istediğim, bulunduğu takdirde başımı belaya sokup sokmayacağım. Sonra ağabeyinin başına kakıp durduğu konudaki zaafını kabullenmiş gibi gösteren bir bakış ve tebessümle. Hani dedi, beni bir beladan kurtarmışken bir ikinciyle uğraşma sonra. Selçuk onun tamamen abucunda olduğuna ve ona her istediğini yaptırabileceğine inançla rahatlamıştı. Birkaç gündür ilk defa gerçekten gülümsedi. Merak etme dedi. Senin elinde bile bulsalar sana bir zararı olmaz. Tamam. Ne zaman almamı istiyorsun? Mümkün olduğunca çabuk. Belki de gece gitmende fayda var. Çok dikkat çekmez mi? Ofis saatlerinde olmaz. Holding kalabalık. Seni orada ne kadar çok gören olursa o kadar konuşacak çene var demektir. Peki, bu gece giderim o zaman. Harika. Ayhan'ı haberdar edebilecek misin bu arada? Merak etme, o seni arar, randevulaşırsınız. Tarık, onun istediği her neyse, kendisinden başka kimseye güvenemiyor olmasının nedenini çözmek istiyordu. Ağabeyi ya gerçekten vefa borcunu ödetmek için onu seçmişti, ya da daha evvel olduğu gibi kolay harcayabileceğini düşündüğü o olduğu için. Selçuk'u tanıdığı kadarıyla bu defa kurtuluşu, geri dönüşü olmayacak bir pisliğin içine onu çok rahat çekebilirdi. Ağabeyini dinlerken bu düşüncelerinin yüzünü aksetmemesi için gayret harcıyordu. Selçuk yerinde kıpırdanıp odanın içinde sanki görünmeyen birileri varmış gibi gözleriyle kolaçan ettikten sonra kısa bir öksürükle genzini temizledi. Biraz daha öne doğru eğilerek devam etti. Şimdi beni iyi dinle. Çalışma odamdaki konsolun üzerinde içinde teknede çekilmiş fotoğraf olan bir çerçeve var. O çerçeveyi aç, arkasındaki metalle karton arasında minicik bir anahtar göreceksin. Onu al. Çalışma masamın orta büyük çekmecesini çıkar. Masanın arka sınırı gibi duran parçanın sağ üst tarafında köşebende çakılı bir vida var. Gömülü değildir. Çek çıkar. Anahtarı o deliğe sok ve sola iki defa çevir. Sonra ahşap parçayı sola doğru it. Köşebentten ayrılıp açılacak. Arkasındaki bölmede büyük sarı bir zarf var. İstediğim o zarfı alıp ben buradan çıkana kadar saklaman. Tarık ağabeyini dinlerken onun çelik kasasına dahi koymak istemediği bu zarfın içeriğinin gerçekten çok sakıncalı bir konu olabileceğini düşünüyordu. Duyduğu merakı belli etmeden konuyu noktaladı. Çok da zor değilmiş, oldu bil. Teşekkürler küçük kardeş. Bu iyiliği yapacağını biliyordum. Bugüne kadar kimse kurcalamadıysa belki de zarfı gizli yerinde bırakmam daha uygun olmaz mı? Ne dersin? Bugüne dek keşfolunmaması bundan sonra olmayacak anlamına gelmez. Ben burada ve sorgulamadayken her an yeni bir baskın olabilir. Gazetelerin dilindeyiz. Bundan fırsat, durumdan istifade etmek isteyecek yeni birileri çıkabilir. Bunu göze alamam. Tamam, bu gece o zaman.